Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme ec'alna minet tevvabin ve ec'alna minel mutetahhirin. Allahumme allimna ma yenfa'una وَنْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَزِدْنَا عِلْمًا. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlar, tefsir derslerimizde Zariyat suresine başlamıştık. İnşallah bugün 24. ayetten itibaren başlayacağız. Rabbimiz izin verirse 46. ayete kadar hem kelam-ı ilahiyi tilavet edeceğiz hem de anlamaya çalışacağız efendim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم.
Değerli kardeşlerim, Zariyat suresinin 24. ayetinden 46. ayetine kadar tilavet etmiş olduk. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de birçok kavimlere dikkat çeker. Helak olmuş kavimlere, peygamberlere iman etmiş topluluklara işaret ederek iman edenlerin kurtulduğunu, kurtulacağını, ahirette daha büyük nimetlerle buluşacaklarını, inkar edenlerin, yalanlayanların ise dünyadayken cezanın bir kısmına bazen helakle, bazen başka şekilde kavuşacaklarını, ahirette ise daha büyük bir cezanın kendilerini beklediğini ifade eder. Bugün okuduğumuz bölümde de Yüce Rabbimiz peş peşe bir takım böyle önce geçmiş yalanlayıcı kavimlerin akıbetlerine dikkatlerimizi çeker. Ve şöyle başlıyor bugünkü bölümümüz 24. ayet Zariyat Suresi. Estağfirullah. Hel etâke hadîsü dayfi İbrahim el mükramîn. Resulüm, İbrahim'in o şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Kur'an-ı Azimüşşan'ın üslubunda bazen böyle soru üslubuyla başlar. Geldi değil mi anlamında adeta. İz dehalû aleyhi fekalû selâmâ. Hani o şerefli misafirler onun yanına varmışlar ve selam vermişlerdi, selam demişlerdi. Kâle selâm kavmün münkerûn. O da size de selam olsun. Galiba burada yabancı kimselersiniz demişti. Burada İbrahim aleyhisselam gerçekten Kur'an'da en çok ismi geçen ikinci peygamberdir. Birçok hadise anlatılır onun üzerinden, birçok mesaj verilir. Burada da çok farklı mesajlar var. İbrahim aleyhisselam cömertliğiyle de meşhur bir peygamber. Bütün peygamberler hiç şüphesiz cömerttir. Ama misafirlerine karşı son derece duyarlı. Neyi var neyi yok misafirlerine ikram için önlerine koyan bir peygamber. Cenab-ı Hak onların, bakınız, onların o hallerini bile bizlere anlatıyor. Buradan da bir çıkacak birçok elbette dersler var. O diyor, o şerefli misafirlerinin haberi sana geldi mi? Bir kere bu şerefli misafir ifadesi, bunların tabii melekler olduğunu daha sonra öğreniyoruz. Melekler insan suretinde geliyorlar. Elbette şerefliler, Allah'ın mükerrem kulları onlar. Asi olmayan kullar. Bir de şöyle de bakılabilir buna. O hani İbrahim aleyhisselam tarafından da ikramlanmış misafirlerin haberi sana geldi mi anlamında da elbette alabiliriz. Çünkü İbrahim aleyhisselam bunların önüne bir büyük bir kızarmış buzağı getirecek. Böyle bir fırınlanmış bir buzağı ikram edecek. Buradaki mükramin ifadesi tabii birinci anlam daha güçlü. Onlar Allah katında şerefli kimseler zaten. Onun için İbrahim aleyhisselamın da misafiri oldular bunlar. O misafirlerin haberi sana geldi mi diye soruyor. Ve burada dikkat ederseniz onlar onun yanına girince selam dediler. Bu selamlaşma son derece önemli dinimizde. Ayetlerle tescil edilmiş bir konu bu. Altı çizilmiş adeta. Selamsız bir yere girmemek önemli bir şey. Bu ülfetin başlangıcı. Bir edep, bir nezaket. Kur'an ayet ayet edep taliminden ibarettir der Hazreti Mevlana. Aynen bunun gibi bu ayet de bize aslında misafirlerle ilişkilerde bir takım edepler fısıldar. Anlayabilirsek tabii. Her şeyden önce gelen misafire kim gelirse ona son derece ikramkar davranmak, buyurunuz demek. Gerek beden dilimizle, gerek söz dilimizle, güzel cümlelerle onu ikramlamak, ona şerefli olduğunu hissettirmek son derece önemli. Misafir de böyle paldır küldür girmemeli, bağırıp çağırıp girmemeli, yani edepsizce girmemeli, selamla girmeli. Zaten Yüce Rabbimiz evlere girerken kendinizi hissettirin geldiğinizi, önce bir selam verin ehli uyaline der. Bu önemli bir şeydir. İnsanoğlu bir takım şeyleri demek ki kolay keşfetmiyor. Rabbimiz vahiyle bir bir öğretiyor. Elbette aklımız, elbette birbirimizden edindiğimiz tecrübeler bizi geliştirir. Aklımız da yol gösterir ama bazı ince edepler, nezaketler, zarafetler, bunlar peygamber terbiyesi, daha doğrusu Rabbani bir terbiyeyi gerekli kılıyor. Burada Rabbimiz hem misafire ikram etmenin gereği üzerine dikkat çekiyor, onun şerefli misafirleri diyerek, hem de misafirlerin girerken böyle bir emniyet telkin ederek girmeleri gerektiğini ifade ediyor. Ayetin sonundaki İbrahim Aleyhisselam'da onların selamına selamla karşılık vermesi, bazı alimler derler ki burada İbrahim Aleyhisselam onların selamına daha üstün bir selamla karşılık vermiştir. Arapçanın inceliği, cümle kuruluş inceliklerinden bahisle bunu söylerler. Çünkü onlar fekalu selama, selam dediler. Burada ismi meful olarak gelir. Yani nesne, tümleş diyorlar bugün değil mi Türkçemizde? Cümlenin tümleci olarak geliyor. İbrahim Aleyhisselam işte kale selamun diyerek, evet selam bu ifade daha güçlü bir ifade olarak anlaşılıyor Arapçada. Size selamın daha güzeli olsun anlamında. Yüce Rabbimiz yine selamla ilgili bir başka ayette size birisi bir selam verirse siz onun aynıyla ya da ondan daha güzeliyle karşılık verin buyurur. Burada hem selamın demiş o da İbrahim Aleyhisselam diğerleri gibi melekler gibi ama bununki daha güzel bir cümle olarak ifade edilmiş. Bu yönüyle sünnetullah dediğimiz Allah'ın koyduğu o edep kurallarına da son derece dikkat edildiğini bu ayetten anlıyoruz. Ve kavmün münkerun var sonunda. Bazı müfessirlerimiz, bazı Kur'an araştırmacıları kavmün münkerun kelimesi şu anlama geliyor. Ya tanınmaz bir topluluk. Bunu şöyle söylemiş olabilir. Selamın, tamam size de selam olsun. Ey kendilerini tanımadığımız, herhalde buraların yabancısısınız siz. Sizleri ilk defa görüyoruz anlamında. Bu cümleyi söylemiş olabilir İbrahim Aleyhisselam diyorlar. Müfessirlerimizin büyük çoğunluğu ise bunu kendi içinden söylemiş olabilir diyorlar İbrahim Aleyhisselam'ın. Yani şöyle demiş sanki onların selamına selam ve aleyküm selam dedikten sonra kendi içinden Allah Allah tanınmayan bir topluluk. Enteresan ilk defa görüyoruz gibi bu anlamda kullanılmış bir cümledir diyor alimlerimiz. İkisine de musayit. Ayetten ikisini anlayabiliriz. Her zaman tanıdığımız insanlar gelmez. Bazen böyle hani Anadolu'da tanrı misafiri derler. Tanrı misafiri olarak birileri kapınızı çalabilir. Selamun aleyküm diye. Niye geldiklerini bilmezsiniz ama buyur edersiniz. Bunun gibi düşünelim. Feraga ila ehlihi fecae bi aclin semin. İbrahim Aleyhisselam hemen sezdirmeden misafirlerine ailesinin yanına sıvışıverdi, geçti. Çok geçmeden kısartılmış semiz bir dana kebabıyla geri geldi. Yani böyle sinirin üzerinde öyle düşünün. Güçlü bir şekilde, iyi bir şekilde kızartılmış ve misafirlerin önüne bir kebap sofrasıyla geldi. فَقَرَّبَهُ اِلَيْهِمْ Onların önüne koydu. قَالَ اَلَا تَأْكُلُونَ Buyurmaz mısınız dedi. Buyurmaz mısınız? Şimdi buradan bazı alimlerimiz çok güzel edepler çıkarırlar. Derler ki eve gelen misafirinize aç mısın bir şeyler hazırlayayım dememeli derler. Aç olduğu düşünülmeli. Bir sofra evde mevcut olan ne varsa her zaman tabii İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi bir kuzu kızartması veya bir buzağı çevirmesi yapamayabilirsiniz. Ama el-cud minel mevcud derler. Evde en güzel neyiniz varsa o. Zaten buradaki edepten şunu da çıkarırlar bu işaretten, bu mesajdan. En kıymetli neyiniz varsa o. Tabii o toplumda, o zamanki İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu toplumda, birçok toplumda olduğu gibi böyle et yemeği, hele hele kebap tarzında yapılmış bir et yemeği, büyük bir ikram. O da onu yapıvermiş. Muhtemelen teşkilat hazır İbrahim Aleyhisselam. Hatta onunla ilgili anlatılan kıssalar vardır. O misafirsiz yemeğe oturmazmış diye. Nasıl oldu da hemen birden işte bu buzağıyı kesti, efendim fırına soktu, pişirdi de birden getirdi diyebilirsiniz. Belki de tencerede, kazanda sürekli Hazret'in böyle bir hazırlığı var. Zaten İbrahim Aleyhisselam'ı biliyor herkes. Karnı aç olan, tok olan her neyse bir gidelim şurada karnımızı doyuralım diye. Adeta tek başına vakıf insan gibi hizmet veren bir insan, yemek yedirmeyi seven bir insan hazır da olmuş olabilir böyle bir şey. Ki ayette sanki buna işaret var gibi. Hemen diyor sıvıştı, peşi sıra elinde bir sofrayla, sofrada da kızarmış bir buzağıyla geliverdi. Şimdi demek ki büyük de bir sofra, öyle anlaşılıyor. Özellikle bazı yörelerde efendim bu tür bir bütün halinde kızarmış bir efendim kebabı ya da buzağıyı veya kuzuyu misafirin önüne koymak da ayrı bir ikram gibi sayılıyor. Önlerine koyuyor. Hadi buyurmaz mısınız diyor. Bir de buradaki ifadedeki tatlılığa dikkat çeker alimlerimiz. Çok nezaketi korumak lazım. Hadi buyurun diye. Buyurmaz mısınız? Bu çok güzel tatlı bir ifade. Buyurma. Neden buyurmuyorsun? Hadi buyurun anlamında çok kibarca bir ifade. Şunu ifade ediyorum. Yani önce misafire hoş geldin demiş oluyorsunuz. Selamlaşıyorsunuz. Hemen içeridekilere çaktırmadan, adeta misafire bir şey demeden, aç mısın tok musun diye bile sormadan, madem misafirimiz geldi ona bir ikram edelim diyerek hemen içeriye haber gönderiyorsunuz ve sofrayı da siz getiriveriyorsunuz elinizle. Hatta derler ki ev sahibinin bizzat kendisinin hizmet etmesi de edeptendir derler. Bu da doğru. Ne kadar makam, mevki sahibi olursanız olun, ne kadar üstad olursanız olun, eğer ikramı siz yaparsanız o ayrıca bir ikramdır. Yani bu da önemli. Burada buna da işaret vardır desek yeridir. Ve şöyle diyorlar, onları sofraya davet etmekten ziyade sofrayı onların önüne getirmek. O da önemli bir şey. Elbette bunların hepsi olabilir. Yan odada sofrayı hazırlamışsınızdır. Şöyle buyuralım inşallah bir şeyler yiyelim diyebilirsiniz. Fakat burada hakikaten misafirin önüne getirmek de ayrı bir güzellik diye gösterilir bazı müfessirlerimiz tarafından. Tabii yöresel anlamda zamana göre, mekana göre, insanın imkanına göre bunlar farklılaşabilir elbette. فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ Şimdi tabii önlerine sofrayı koyuyor. Ayet kısa kısa işaretlerle efendim bize bunu anlatıyor. Onların yemediğini görüyor. Başka ayetlerde buna işaret var. Ellerini uzatmıyorlar. Böyle bekliyor adamlar. Buyurmaz mısınız diyor. Hala hareket yok. Bu sefer فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَ Onlardan içine bir ürperti düştü İbrahim Aleyhisselam'ın. Niye ürperti düşer bir insanın? Şöyle, ya bunlar acaba kötü niyetli adamlar mı? Olur ya, eşkıya mı bunlar? Ne yani? Böyle olabilir. Fakat gelen kişiler muhtemelen son derece şerefli oldukları da belli. Üstlerinden, başlarından, duruşlarından. Bazı alimler derler ki, onların insan suretinde melekler olduğuna hükmetti ve korktu. Niye korktu? Ürperdi. Ya bunlar boşuna gelmediler. Bunlar ya helak için geldiler, ya başka bir şey için geldiler diye bir ürperti düştü. Bu ürperti düşmenin sebebini iki türlü izah eder müfessirlerimiz. İkisi de olabilir. Yani insanız netice itibariyle birileri evinize gelmiş, baskın yapar gibi adeta. Siz buyur etmişsiniz, önlerine sofra koymuşsunuz ama hadi buyurmaz mısınız diyorsunuz. Böyle bakıyorlar size ama ellerini uzatmıyorlar. Endişelenmişsiniz tabii. Bu tabii bir şey. Hele İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamber olunca da bu elbette melekleri de düşünmüş olabilir o anda. Bunlar yemiyorlar, içmiyorlar. Çünkü yemekler, yani yemek içmek biliyorsunuz melekler için söz konusu değil. Melekler yemiyor, içmiyor, evlenmiyor. Onlar farklı bir varlık. Onların melek olduğunu anladığı için de içine bir ürperti düşmüş olabilir. قَالُوا لَا تَخَفْ Bakıyorlar ki İbrahim Aleyhisselam'da bir telaş var, bir ürperti var, bir korkuyu hissediyorlar melekler. Onlar Allah'ın latif kulları. Elbette hissetmişler ki demişler ki galu la tekaf korkma demişler. Korkma. Korkma. Ve beşşeruhu bi gulamin alim ve onu ileride böyle Allah'tan vahiy alacak bir ilim sahibi olacak, peygamber olacak, adeta alim olacak bir evlatla müjdelediler ona. Senin Ali derin bilgisi olan bir yavrun olacak. Yani derin aslında buradaki alim ifadesi yani kazanılarak elde edilen bilgiye de işaret ediyor olsa bile daha çok Allah tarafından kendisine ilahi mesaj verilecek bir peygamber olacak. Allah'ın kendisine mesaj ilettiği bir peygamber olacak bir evlatla seni müjdeliyoruz demiş oluyorlar. Allahu alem. Onu müjdeliyorlar. İbrahim Aleyhisselam'ı sevindiriyorlar. O korkusunu izale ediyorlar. فَاَقْبَلَتِ اِمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجِهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ Bunun üzerine konuşmalara kulak misafiri olan İbrahim'in hanımı, o da demek ki duyuyor. O zamanki artık bu misafirlerin geldiği yer bir çadır mıydı? Yoksa nasıl bir evdi bilemiyoruz. Ama hanımefendi bu sözü duyuyor. O müjdeyi de duyuyor. Senin bir erkek evladın olacak böyle alim, ilim sahibi deyince. Çığlık atarak geldi diyor. فَاَقْبَلَتِ مُرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ Yani böyle bir ses çıkararak geldi. Allah Allah diye فَسُبْحَانَ diye belki geldi. Yüzüne vuruyor. Şöyle ya da alnına vuruyor. فَسَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ Hayretle yani şimdi ihtiyarlamış tabiri caizse her şeyi bitmiş. Kısır şu ana kadar da hiçbir şey çocuğu olmamış bir hanım mı yani şimdi? Bu hanımdan mı bir çocuk olacak? Kendisini kastediyor. قَالَتْ ben diyor nasıl olacak bu? Ben diyor son derece ihtiyarlamışım. Kısırım bugüne kadar da çocuğum olan biri değilim. Hatta bir başka ayette kocam da zaten şeyhun kebir, o da böyle yaş ilerlemiş. Nasıl olacak yani bu diye Allah Allah, vay başıma gelene der gibi, şu işe bak der gibi taaccüp, yani hayrete düşerek, elini başına vurarak, yüzüne vurarak, alnına vurarak, neyse hayretini ortaya böyle koyarak bir taraftan da böyle diyor. Kâlet acûzun akîm, o melekleri de duyacağı şekilde, yani şimdi böyle hiç çocuğu olmayan bugüne kadar ve yaşı da artık geçmiş bir hanım, ben böyle biriyim, nasıl olacak bu diyor. Kâlû kezâlik kâle rabbük innehu huvel hakîmül alîm. Onlar evet, Rabbim böyle buyurdu. Şüphesiz ki o her hükmü ve işi hikmetli, sağlam yapan ve her şeyi bilendir. Bunu biz söylemiyoruz. Biz müjde getirdik size. Cenab-ı Hak murad edince her şey olur. Adem Aleyhisselam'ı topraktan yaratan, İsa Aleyhisselam'ı babasız dünyaya getiren, bütün varlığı yoktan var eden Allah elbette yapar anlamında. Bu bizim sözümüz değil. Biz Allah'ın melekleriyiz ve bunu müjde olarak size iletmemiz istendi. Biz de bunu iletiyoruz. Gerisine o bilir. O her şeyi bilir. İlle çocuk olmak için çok genç olmak gerekmeyebilir. Bazen gencin çocuğu olmaz, ileri yaşta birinin olabilir. Yani yaşaşıyorsun anlamında. Rabbin böyle buyurdu. Rabbin böyle buyurdu. Senin Rabbin böyle buyurdu. Artık hayret edecek bir şey yok demiş oluyorlar. Burada müjdelenen çocuğun hangi çocuk acaba, İshak mı, İsmail mi aleyhisselam olduğu konusunda alimlerimiz derler ki burada müjdelenen İshak aleyhisselamdır. Saffat suresinde orada da bir ayrı müjdeden bahsedilir. Orada ise Hazreti İsmail aleyhisselamdır derler. Evet, sonra bu müjdeyi de aldıktan sonra İbrahim aleyhisselam tekrar söze başlıyor. Kâle femâ hadbukum eyyuhel murselûn. Diyor ki ey melekler, ey gönderilmiş elçiler, gelişinizin asıl sebebi ne? Hayrola, mühim bir iş var galiba. Nedir mesele diye soruyor. Fema hadbukum eyyuhel murselun. Ey gönderilmiş elçiler, madem siz artık meleklersiniz, sıradan bir iş için gelmezsiniz. Nedir bu durum? Çünkü hadb kelimesi Arapçada efendim basit cinsten bir iş için değil de pek çok önemi olan büyük bir iş için kullanılıyor daha çok. Yani herhalde büyük bir mesele var. Hayrola, yani sadece siz bu müjde için gelmiş olamazsınız dercesine durum ne diye soruyor. Bir de beklenti de var tabii. İbrahim Aleyhisselam da korkuyor da. Çünkü amcaoğlu Lut Aleyhisselam'ın kavmi böyle azgın bir kavim. İşte homoseksüelliğe düşmüş falan, korkuyor da için için. Bir şey mi var acaba diye şimdi endişesini dile getiriyor. Kalu dediler ki bunun üzerine inna ursilna ila kavmin mücrimin. Onlar da dedi ki biz artık günaha batmış inkarcı bir topluma gönderildik. Yani adeta suç şebekesi haline gelmiş. Suçtan başka bir, yani günahtan başka bir şey yapmayan, adeta günah kendilerine isim olmuş böyle azgın topluluk. Günah ve suç örgütü, içi dışı suç olmuş bir topluluğa gönderildik diyorlar. Linursile aleyhim hicâraten min tîn. Geldik, üzerlerine pişmiş çamurdan, yani iyice sertleşip kas katı geçirmiş, kurşun gibi yani kiremitleşmiş adeta taşlar yağdırmak için gönderildik biz. Bunun için diyor. Onların üzerine bunları göndereceğiz. Helak etmek için geldik. Müsevvemeten inde rabbike lil müsrifîn. Yani hiçbir sınır tanımayan, böyle aşırı gitmiş artık, haddi aşmış ve Allah'ın verdiği kabiliyet ve imkanlarını boşa harcayan her bir kimse için Rabbinin katında özel olarak işaretlenmiş taşlar göndermek için. Yani adeta her bir zalimin tepesine hangi taş düşecek bu bile belirlendi. Yani üzerine adı yazıldı adeta. Falana, bu taş falana, bu taş falana, bu taş falana diye. İnsanoğlu bakınız teknoloji ilerledikçe bunlar mümkün mü diye bugün, hani dünkü insan sorardı, bugünkü insan olarak bizler sorduğumuz zaman mümkün diyebiliriz. Bugün öyle şeyler var ki insanın DNA'sından, efendim insanın bir takım özelliklerinden, kokusundan, şunundan, bunundan bir takım artık şeyler çıkıyor. Adeta bir sinyaller çıkıyor. O sinyale özel kurşun üretmek, o sinyale özel silah üretmek bile mümkün hale geliyor. İşte Yüce Rabbimiz burada da onlar, melekler diliyle bize şunu haber veriyor. Onların her biri Rableri katında adeta işaretlenmiş özel taşlarla, her biri için özel taşlarla helak edilecekler. Ve biz işte bu taşları göndermek için geldik diyor. Yani düğmeye biz basacağız diyor adeta. Veya bunun gerçekleştiricileri biziz. Onun tasarrufu bize verildi. Biz bu taşları o zalimlerin tepesine indireceğiz. Onun için gönderildik. Burada yok ama daha başka Kur'an'ın ayetlerinde. Hatta İbrahim Aleyhisselam endişelenir. Ama der yani orada Lut var. Ailesi var deyince korkma der. Biz kimin olduğunu biliyoruz. Onu oradan çıkaracağız. Ama kavim helak olacak. Şehir altı üstüne gelecek. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ Bunun üzerine Lut kavmini helak etmeden önce orada bulunan bütün müminleri çıkardık. فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ O şehirde, o kariyede, o beldede müminleri önce çıkardık diyor Cenab-ı Hak. فَمَا وَجَدْنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Zaten orada bir ev halkı dışında başka bir Müslüman evde bulamadık zaten. O da Lut Aleyhisselam'ın evi ki onun da hanımı günaha bulaşmış. Hanımını çıkartmıyor Cenab-ı Hak. Hanımın hariç hepiniz bir çıkın diyorlar bu melekler. Şimdi siz geceleyin bir çıkın. Burası toptan helak edilecek. Hakikaten kurtarılıyor Lut Aleyhisselam ve ev halkının diğerleri ama hanımı orada kalıyor. Çünkü o da suç ortağı. Bu kıssanın daha detayları başka ayetlerde daha önce de geçmişti tabii. وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْاَل۪يمِ Neticede o can yakıcı azaptan korkanlar için orada ibret alınacak bir işaret bıraktık. Neticede diyor helak oldular. Ve orada sadece onların işaretleri kaldı. Ama bu işaretler Allah'tan korkan, Allah'ın azabından korkan, azabından korkanlar için bir işaret. Diğerleri için turistik malzeme. Yani değil mi bugün bu tür helak edilen kavimlerin bölgeleri geziliyor. Niye? Turistik maksatla geziliyor. Bundan öğüt alacak. Bunu efendim kendisi adına bir hatırlatıcı, ahirete hatırlatıcı, gerçekleri hatırlatıcı, imana hatırlatıcı bir efendim işaret olarak görmek bu ancak diyor Cenab-ı Hak o cehennem azabından, ahiret azabından, Cenab-ı Hakk'ın gazabından korkanlar için bir işaret bıraktık. İşaret kaldı onlar için. Diğerleri için müzelik malzeme. Ondan müze yaparlar sadece. İbret almazlar. Tabii helak de önce onların yaşadıkları memleketin altı üstüne getiriliyor. Hud suresinde 82. ayette buna işaret edilmişti. Daha önce bunun tefsiri yapılmıştı. Ve her birini öldürecek taşın ne olduğu demek ki belirlenmiş. Bu nasıl oldu? Bu helak nasıl oldu? Tabii bunu bütün detaylarıyla bilmemiz mümkün değil. Ancak der ki mesela Mevdudi güzel bir izah verir konuyla ilgili tefsirinde, Tefhimul Kur'an isimli eserinde. Bu işaretten maksat Ölü Deniz, Lut Gölü'dür der. Bu gölün güney kısmı bugün bile büyük bir felaketin izlerini taşımaktadır. Eski eserlerin uzman araştırmacılarına göre Lut kavminin büyük şehri şiddetli depremden dolayı yer altına gömülmüş. Üzerine de Lut Gölü'nün suları basmış olacak. Çünkü bu gölün Elisan adındaki yarımada görünümündeki bölümü güneyde bulunmakta ve açıkça daha sonra meydana geldiği anlaşılmaktadır. Eski Lut Gölü'nün bu yarımadanın kuzeyine kadar görülen tarihi kalıntıları güneyde bulunan tarihi kalıntılarından çok farklıdır. İşte bundan dolayı önceleri güney kısmının bu göl yüzeyinden yüksekte olduğu, daha sonra herhangi bir zamanda batarak o gölün altına gömüldüğü tahmin edilmektedir. Batma zamanı da milattan aşağı yukarı 2000 sene önce olduğu anlaşılmaktadır. Bugün bir takım tabii vasıtalarla bunların zamanı tespit edilebiliyor. Karbon testi yapıyorlar, başka şey yapıyorlar. Ortaya çıkıyor bu. Bu da tarih olarak Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut Aleyhisselam'ın yaşadığı devirlere rastlıyor. 1965 yılında eski eser araştırıcılarından ABD'den bir heyet Elisan'da içinde 20 binden fazla kabrin bulunduğu bir mezarlık bulmuşlardır. Bundan da oranın yakınında mutlaka büyük bir şehrin vaktiyle kurulmuş olduğu tahmin edilmektedir. Fakat bir arada bu kadar büyük bir mezarlığın kurulmasına sebep olan herhangi bir şehrin kalıntılarına civarda rastlanmamıştır. Bundan da mezarlığı olan bu şehrin gölde battığı tahmini kuvvet kazanmaktadır. Gölün güney bölgesindeki yerlerde şu anda bile her tarafta felaketin kalıntıları vardır. toprak içinde madeni eşyalar ve bol miktarda tabii gaz bulunması göz önüne alınarak bir vakitler yıldırımların düşmesinden veya depremlerin çıkarttığı lavlardan dolayı burada bir cehennem halinin yaşandığı tahmin edilmektedir diyor. Hakikaten bugün bu işaret gidenler tarafından da görülüyor. Ancak sadece bir turistik gezi maksatlı değil de ibret için, Allah'ın azabından korkanlar için, ibret alınması için oralar görülebilir. Cenab-ı Hak bir diyor, o sadece böyle bir eser bıraktık o kadar. İzleri silindi onların tarihten. Ve fi Musa iz erselnahu ila firavuna bi sultanin mübin. Şimdi peş peşe Cenab-ı Hak önce Lut aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam'dan başladı. Lut aleyhisselam'ın kıssasına dikkat çekti. Şimdi de Musa'nın kıssasında da alınacak ibretler var buyuruyor. Biz onu, yani Musa'yı, apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Evet, neydi? Asa mucizesi, bir de yedi beyda dediğimiz, elini böyle koynuna sokup çıkardığı zaman güneş gibi parlayan bir müjde. Daha başka mucizeleri de var Musa aleyhisselamın. Apaçık peygamber olduğunu gösteren bir takım delillerle ona göndermiştik. Fetevella bi ruknihi ve gâle sahirun ev mecnun. Firavun ise var gücüyle ve bütün ordusuyla gerçeğe sırtını dönmüş ve bu Musa ya bir sihirbaz veya delinin biri demişti. Yani alay et, sizi dininizden edecek, kendi kavmini öne çıkaracak, sizi köleleştirecek diyerek etrafındakilere de böyle bir şey vermişti, hava vermişti. Burada fetevella bi ruknihi ifadesi bazı müfessirlerimiz tarafından o bütün gücüyle, kudretiyle, özgüveniyle bundan yüz çevirdi. Çünkü memleketin kralı, hatta Rab'lik ifade edecek kadar, Rab'lik iddia edecek kadar, ben sizin Rabbinizim diyecek kadar böyle bir özgüven patlaması yaşıyor. O diyor kendi gücüne, kudretine, saltanatına güvenerek yüz çevirmişti. Ve bu sihirbazın teki ya da delinin biri demişti. Dinlememişti Musa'nın ikazlarını aleyhisselam. Allah'ın ayetlerine kulak tıkamış, alay almıştı. Bazı müfessirler de fetevella bi ruknihi'den o ordusuyla beraber ya da etrafıyla beraber yüz çevirmişti. Onun tabii kralların, bu tür önde olanların etrafında bir ağa takımı olur ya da bir vezirleri olur falan, komutanları olur. Onlarla birlikte yüz çevirmişlerdi. Onlarla birlikte de zaten gömüldüler. Burada bi ruknihi ifadesi bazen kendi özgüvenine ama işte bu yöneticilikten kaynaklanan, imkandan kaynaklanan özgüvenine işaret etmiş olabilir. Ya da diyorlar alimlerimiz bu ordusuyla, etrafındaki yönetici elitle birlikte yüz çevirmişti. Ya da böyle bir gücü kendinde hissettiği için yüz çevirmişti. Bu şekilde de anlaşılabiliyor. Ve alay ediyor Allah'ın peygamberiyle. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُل۪يمٌ Bunun üzerine biz de hem onu, yani Firavun'u, hem de ordularını kıskıvrak yakalayıp denizin dibine geçiriverdik. Kızıldeniz'de gömdük onu. Boğulurken yaptıklarına bin pişman kendini kınıyordu. Evet, tam da boğulmak üzereyken dedi ki, ben de iman ettim Musa'nın ve Harun'un Rabbine dedi. Yanlış yaptım dedi. Ama deniz onu yuttu. Ordusuyla beraber yuttu. Onu da orada boğduk diyor Cenab-ı Hak. Ve fi adin iz erselna aleyhimur rihal akim. Ad kavminde de ibretler vardır. Onlara da Hud aleyhisselam gönderilmişti. Hani onların üzerine köklerini kurutup kesen akim bir rüzgar gönderdik de her tarafı yıkıp geçiyordu. Ad kavmi. اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيمِ Onların diyor hayat hikayesinde de ibretler var, ayetler var. Onların üzerine adeta bir kasırga göndermiştik. Ama her şeyi yere yatıran bir kasırga. Her şeyin kökünü söken bir kasırga. Hiçbir şeyi bırakmayan bir kasırga. مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَرَّم۪يمِ Öyle bir kasırga ki, uğradığı hiçbir şeyi bırakmıyor, mutlaka onu kavurup kül gibi savuruyordu. Adeta un ufak olmuş, kemiklere döndürüyordu. Kemik yığınına çeviriyordu. Ama un ufak olmuş, böyle küle dönmüş. Böyle kuru rüzgar. Rüzgarlar kimi zaman rahmet bulutlarını taşır. kimi zaman aşılayıcı rüzgarlardır, nebatatı aşılar. Tatlı tatlı eser insanları serinletir. Ama bazen rüzgar azaba döner. İşte kasırga olur. Yüksek seviyede fırtınalar oluşturur. O zaman da her şeyi kasıp kavurur. İşte Ağat kavmi de böyle bir kasırgayla helak oluyorlar. Ve bu rüzgar üstelik 8 gün 7 gece esmiş. Hiçbir şey bırakmamış. Diğer ayetlerde işte Fussilet suresi 15-16, Ahkaf suresi 24-25, Hakka suresi, Hakka suresi 6 ile 8 arasında bunlar anlatılıyor. 8 gün 7 gece böyle bir rüzgar hiçbir şeyi bırakmamış. Ve fî de Semûd'e iz kîle lehum temettû hattâ hîn. Semud kavminde de ibretler vardır. Onlara bir müddet daha hadi dünya nimetlerinden faydalanın bakalım denmişti. Biraz fırsat veriyor Cenab-ı Hak. Mühlet veriyor. Fe'atev an emri rabbihim fe'akadethumus sa'ikatu vehum yanzurun. Ama Rablerinin emrine karşı geldiler. Bunun üzerine dehşet içinde bakınıp dururlarken korkunç bir yıldırım onları çarpıverdi. Bakıkaldılar yani. Yapacak bir şey olmadı. Demek ki Yüce Rabbimizin şu kainattaki her şeyin bir gazap haline dönüşü var. Bazen su gazap haline dönüşüyor, azap haline dönüşüyor, boğuyor. Bazen dağ gazaplanıyor adeta. Cenab-ı Hakk'ın emriyle harekete geçiyor. Lav püskürterek şehri tamamen ateşin altına alıveriyor. Bazen rüzgar, tatlı tatlı o esen rüzgar, beklediğiniz o tatlı meltem rüzgarı bazen öyle bir kuvvetleniyor ki evinizi, barkınızı, yurdunuzu, kendinizi, her şeyi uçuruveriyor. Rablerinin diyor emirlerine karşı geldiler. Bunun üzerine onları bir yıldırım yakalayıverdi. Baka kaldılar. Böyle yapacak bir şey bile bulamadılar. Sığınacak bir yer bile artık fırsatları kalmadı. Femestata'u min kıyamin ve mâ kânû müntasirîn. Artık bir daha ne ayağa kalkmaya güç bulabildiler ne de kimseden yardım alabildiler. Çığlık çığlığa gittiler. Ve kavme nûhim min qabl innehum kânû kavmen fâsıgîn. Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar Allah'ın yolundan iyice çıkmış bir toplum haline gelmişlerdi. Evet, onlar da tufanla helak oldular biliyorsunuz. Evet, Yüce Rabbimiz bütün bunları niye anlatıyor kullarına? Bütün insanlığa. Evet, siz güzel güzel evler yapıyorsunuz. Güzel güzel yollar yapıyorsunuz. Şehirler bina ediyorsunuz. Güya her şeyi zevkinize göre yapıyorsunuz. Kendinize göre güvende olabileceğiniz kaleler yapıyorsunuz. Yıkılmayacak zannettiğiniz köşkler yapıyorsunuz. Eğer siz iman üzere, ahlak-ı amide üzere erdemli bir toplum haline gelmezseniz bunlar yetmez. Evet, bunlar önemlidir. Elbette sağlam binalar yapmak, güzel şehir planları yapmak son derece önemlidir. Ancak toplumların helak olmaktan kurtulmasına sadece maddi anlamdaki bu düzenlemeler, efendim, zevk ve sefa merkezli faaliyetler için bir hayat kurmak, mutluluk, huzur ve hayatta kalma için yetmez. Elbette bütün imanın ve ahlakın sonuçları dünyada görülmez. Dünyada da görülür ama esas sonuçlar ahirette görülecek. Yok olacağız korkusu elbette önemli bir korku ama esas ahirette ebedi hayatta ne olacağız korkusu daha büyük bir korku olarak sizi yönlendirmeli. Peygamberlerin getirdiği ilahi mesajlara kulak vermeli. Hayatı, yaşantınızı ona göre planlamalısınız, ona göre gerçekleştirmelisiniz. Hem verdiğim akılla öğrenebildiğiniz tecrübelerinizle, bilgilerinizle hareket edin. Elbette bu bir vazifeniz. Boşuna vermedik size aklı, boşuna vermedik size ilim yollarını. Ama ötelerden gelen ilme, Allah'tan gelen vahye de kulak tıkamayın. Eğer kendinizi hem dünyada hem ahirette güzel bir sonuçla karşılaşmak gibi bir neticeyi bekliyorsanız kendiniz adına, hem aklınızı, edindiğiniz bilgilerinizi, tecrübelerinizi kullanın, hem de aklınızla belki bilemeyeceğiniz nice nice hakikatleri getiren peygamberlerin mesajlarına kulak verin. İki taraflı birden yapın. Aksi halde tek taraflı olursanız bir şekilde kaybedenler safına geçersiniz. Bunun için aziz dostlar, Yüce Rabbimizin önceki kavimlerin hayatlarından ibret almamıza yönelik bu hatırlatmalarını ciddiye almak ve gerek fert olarak gerek toplum olarak kendimize Allah'ın verdiği fıtri kabiliyetler ve gönderdiği, rahmetiyle gönderdiği ilahi elçilerin dilinden bize aktardığı prensipler çerçevesinde bir hayat kurmak gibi bir sorumluluğumuz var. Eğer bu şekilde bir hayat anlayışımız ortaya çıkarsa elbette çok daha muhkem, çok daha güzel sonuçlar alabileceğimiz, daha tıyıp bir hayatımız, tertemiz bir hayatımız, huzurlu bir hayatımız olur. Biiznillahü Teala. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.